Ayrım 14.
Bekçilerimizin kadınları hepsinin arasında ortak olacak, hiçbiri hiçbir erkekle ayrı oturmayacak. Çocuklar da ortak olacak. Baba oğlunu, oğul babasını bilmeyecek. Bu kanunu kabul ettirmek, bunun mümkün ve yararlı olduğunu ispat etmek ötekinden daha güç olacak. Yararlı olmadığını söyleyemezsin sanırım. Kanun gerçekleşebilirse, kadınların ve çocukların ortak olmasındaki fayda çok büyüktür. Bence asıl zor olan gerçekleşmesidir. Her iki bakımdan da çatanlar olacaktır bence. İki engeli birleştiriyorsun demek. Bense birini atlatacağımı umuyordum. Yararlılığını kabul etseydin, olağan mı değil mi onu tartışmak kalırdı. Atlatmaya çalıştığını gördüm. Ama şimdi iki tarafını birden savun bakalım. Çekeceğim cezamı. Ama hoş gör şu dileğimi. Bırak da bir soluk alayım. Hani şu tek başına gezinirken kendi hayalleriyle yetinen avare kişiler vardır. Onlar gibi. Bu türlüleri herhangi bir isteklerini gerçekleştirmek yolunu aramazlar. Bu gayret sıkar onları. İstedikleri olabilir mi, olamaz mı diye araştırmanın yorucu bir şey olacağından korkarlar. İşi olmuş gözüyle bakar, istedikleri olunca neler yapabileceklerini düşünüp keyif ederler. Böylece içlerindeki avarelik büsbütün artar. Ben de onlar gibi yapıyorum şimdi. İşi oluruna bırakıyorum. Düşündüklerimizin olup olmayacağına sonra bakarız. İzin verirsen şimdilik bunlar olabilir deyip geçeceğim. Devlet adamlarının bu işi nasıl düzenleyeceğini, bekçiler içinde, devlet içinde bundan ne büyük yararlar doğacağını göstermeye çalışacağım. Önce bunu araştırmak isterim seninle. Kendiliğinden gelir üst yanı. Ne dersin? Öyle olsun. Devlet adamlarımızı adlarına layık kişiler sayıyorum. Yardımcılar da onlar gibi ise verilen emirleri yerine getirmeye hazır olacaklar. Emir verenlerse kanunlara uyacak ya da kendilerine verdiğimiz yetkiler ölçüsünde kanunların özüne uygun kurallar kuracaklar. Tabii öyle olacak. Şimdi sen kanun koyucu ol, erkekleri nasıl seçtikse kadınları da öyle seç. Birbirine en yakışanları bir araya getir. Evleri, sofraları ortak olsun. Kimsenin tek başına hiçbir şeyi olmadığı için bir arada yaşayacaklar. Cimnastiğe, bütün idmanlara birlikte katılacaklar. Tabiatın zoruyla da ister istemez çiftleşecekler. Buna kesin bir zorunluluk diyebilir miyiz? Geometri bakımından değilse bile sevişenler için bundan kesin bir zorunluluk olamaz. Çoğunluk üzerinde sevgiden gelen zorunluluk geometri zorunluluğundan daha güçlüdür. Doğru Glaukon dedim. Ama çiftleşmeleri ve herhangi kadın erkek beraberliğini oluruna bırakmak öyle bir şey ki buna mutlu bir toplulukta ne din izin verir ne de devlet. Bu doğru da olmaz gerçekten. Öyleyse mümkün olduğu kadar düğünlü dernekli evlenmeler yapacağız ve bu evlenmelerin toplum için yararlı olanlarını kutsal sayacağız. Ben de öyle düşünüyorum. Peki bu evlenmeler nasıl yararlı olabilir? Bunu söylemeyi sana bırakıyorum. Glaukon, çünkü senin evinde en iyi cinsten av köpekleri ve kuşlar gördüm. Sen bunları çiftleştirip üretirken bir şeylere dikkat etmiyor musun? Ne gibi? Önce şuna. Bu hayvanların hepsi iyi cinsten olmakla beraber aralarında en iyi olanları vardır elbet. Vardır. Üretme için iyiye kötüye bakmaz mısın? Yoksa en iyilerini mi çiftleştirirsin? En iyilerini. En gençlerini mi alırsın? En yaşlılarını mı? Yoksa en gürbüz çağda olanlarını mı? En gürbüz çağda olanlarını. Üretmede bunları göz önünde tutmazsan kuşlarının, köpeklerinin cinsi bir hayli bozulur değil mi? Tabii. Atlar ve öteki hayvanlarda durum değişir mi? Değişir demek saçma olur. Gördün mü sevgili dostum? İnsan cinsi içinde durum aynı olduğuna göre bekçilerimizin ne kadar üstün bir cinsten olmaları gerek. İnsanlar için de öyledir elbet ama bununla neye varmak istiyorsun? Bunu sağlamak için türlü çarelere başvurmaları gerekecek. Bir hekim ortanın altında da olsa ilacı gereksemeyen, sadece düzenli bir hayat sürmek isteyenler yeter ama ilaç gereksindi mi hekimin çok görgülü olması gerekir. Doğru ama neye varmak istediğini gene anlamadım. Şuna, devlet adamlarımız yönettikleri insanların yararına, yalana ve düzene başvurabilirler demiştik. Bu türlü yalanları da birer ilaç gibi yararlı saymıştık. Haklıydık böyle saymakta. Öyleyse sağlık kadar önemli olan evlenme ve üretmede de aynı şeyi yapmakta haklı oluruz. Nasıl? Üzerinde anlaştığımız ilkelere göre her iki cinsin de en iyilerinin en fazla, en kötülerinin de en az çiftleşmeleri gerekir. Ayrıca en kötülerin değil, en iyilerin çocuklarını büyütmeliyiz ki sürünün cinsi bozulmasın. Bunun için başvurulacak çareleri yalnız devlet adamları bilmeli, yoksa bekçiler arasında çatışmalar olabilir. Doğru. Öyleyse delikanlılarımızla kızlarımızı düğün dernekle evlendireceğiz. Kurbanlar keseceğiz ve çarelerimizden bu evlenmeleri kutlayan şiirler isteyeceğiz. Evlenmelerin sayısını da devlet adamları kestirecek. Bu sayı savaşlara, hastalıklara ve daha başka olaylara göre azalıp çoğalacak. Öyle ki devlet toplumun azalmasını da önleyecek, çoğalmasını da. Evet. Bence evlenecekleri kurnazca tertiplenmiş kurallarla seçmeli. Böylece cinsleri iyi olmadığı için seçilmeyen mutsuz yurttaşlar devlet adamlarına değil kaderlerine küsmüş olurlar. Bence de en iyisi bu. Bundan başka savaşta ve başka işlerde yararlılık gösteren gençlere nişanlar, ödüller vermeli. Bu arada kadınlarla herkesten daha çok yatma hakkı tanımalı onlara. Kendilerinden alabildiğimiz kadar çok döl almak için bundan daha iyi fırsat olmaz. Doğru. Doğan çocuklara gelince bunları özel bir kurula bırakmalı. Bu kurulda kadınlar da olacak, erkekler de. Çünkü devlet işlerinde her iki cins de ortaktır. Evet. Bu kurul en seçkin yurttaşların çocuklarını bir yuvaya yerleştirir. Onları şehrin belli bir semtinde oturacak bakıcı kadınlara emanet eder. Seçkin olmayan yurttaşların ve daha başkalarının doğuştan bir eksikliği olan çocukları da gözden uzak uygun bir yerde bakılır. Evet, bekçilerin cinsini korumak istersek başka çare yok. Beslenme işinde bu kurul düzenler. Memeleri süt dolu anaları yuvaya getirir ve bunların kendi çocuklarını tanımamaları için elinden geleni yapar. Çocukların kendi analarının sütü yoksa sütü olan başka kadınlar bulunur. Süt veren anaların da bu işte fazla oyalanmamaları gerekir. Çocuklara bakma işini de kadın erkek bakıcılara bırakmalı. Bekçi kadınların analığını bir hayli kolaylaştırdın. Öyle gerek. Ama daha bitmedi söyleyeceklerimiz. Çocukları Gürbüz çağdaki insanlardan üreteceğimizi söylemiştik, değil mi? Evet. Bu gürbüzlük çağının kadınlarda 20, erkeklerde 30 yıl sürdüğüne inanır mısın benim gibi? Hangi yıllardır bunlar? Kadın 20'sinden 40'ına kadar çocuk verecek devlete. Erkek ise yarışta en azgın olduğu çağı geçtikten sonra 55'ine kadar yapacak bu işi. Gerçekten her iki cinste de beden ve kafa en iyi bu yaşlarda işler. Eğer bir kimse bu yaşların altında ve üstünde çocuk yapacak olursa, onu dine ve devlete karşı bir suç işlemiş sayacağız. Bu üretme, devletin her evlenmede kadın erkek rahiplerle yaptığı kurban ve dua törenlerinden yoksun kalmıştır. Oysa ki bu törenler seçkin insanlardan hep daha seçkin çocuklar, yararlı insanlardan daha yararlı çocuklar doğması için yapılır. Bunun dışında kalan her üretme karanlıkların ve korkunç bir azgınlığın işi sayılacak. Öyle olmalı. Devlet iki insanı birleştirmedikçe, bunlar üretme çağında da olsalar birleşirlerse kanuna karşı gelmiş olacaklar. Nişansız, dini törensiz doğan çocuk piç sayılacak. Haklısın. Ama kadınlar da erkekler de devlete çocuk verme çağını geçirdikten sonra istedikleriyle birleşmekte serbest bırakılmalılar bence. Tabii erkekler için kendi kızları, anaları, kızlarının kızları, analarının anaları, kadınlar için de oğulları, babaları, torunları ve büyük babaları hariç. Bu serbestliği verirken diyeceğiz ki onlara, doğsun doğmasın çocuk yapmamak için bütün tedbirleri alacaksınız. Bu tedbirler boşa çıkarsa devlet doğan çocuğu beslemeyecek. Bunlar da akla uygun. Ama babaların kızlarını dediğin öteki yakınlarını nasıl ayırt edeceğiz? Hiç de ayırt etmeyeceğiz. Yalnız bir erkek bir kadınla birleşti mi 7. ya da 10. aydan sonra doğan çocuğa erkekse oğlum, kızsa kızım diyecek. Çocuk da ona baba diyecek. Bu çocuktan doğacak çocuk torun olacak. Kendisine büyük baba, karısına da büyük ana diyecek. Anasının babasının üretme çağında doğmuş diğer çocuklara da kardeş diyecek. Bunlarla her türlü cinsel birleşmelerden kaçınacak. Bununla birlikte kura öyle çıkmışsa, Pitia da hoş görürse kanun kız kardeşlerle erkek kardeşlerin birleşmesine izin verecek. Çok doğru. İşte Glaukon, devletin bekçileri arasında kadın ve çocuk ortaklığı böyle kurulacak. Bu ortaklık anayasamızla uzlaşıyor mu? Belki de onun en değerli yönü değil midir? Şimdi konuşup anlaşacağımız bu kaldı, öyle değil mi? Evet, öyle. Anlaşmamız için önce şunu sormamız gerekir kendilerine. Devletin düzeninde kanun koyucunun düşündüğü en büyük iyilik, en büyük kötülük nedir? Ondan sonra bu ortaklığın bizi iyilikten yana mı, kötülükten yana mı götürdüğünü inceleriz. Böyle yapmak doğru olmaz mı? En doğrusu bu. Peki bir devlet için en büyük kötülük bölünme, birken birçok olma, en büyük iyilik de bütün kalma, tek olmadır diyemez miyiz? Diyebiliriz. Evet ama birleştiren şey sevinç ve acı ortaklığı değil midir? Bütün yurttaşların aynı kazanç ve aynı kayıplara mümkün olduğu kadar birlikte sevinip üzülmeleri birleştirmez mi onları? Tabii. Araya ayrılık sokması, herkesin tek başına sevinip üzülmesi, başkalarının mutluluğuna, mutsuzluğuna, devletin ve teklerin kazanç ve kayıplarını aldırmaması değil midir? Öyledir elbet. Bu ayrılığın kaynağı nedir? Yurttaşların benim, benim değil, bana yabancı derken bu sözlerle ayrı ayrı şeyleri anlamaları değil mi? Çok doğru. Yurttaşların çoğunun aynı şeye benim, benim değil demesi en iyi devlet düzenini göstermez mi? Gösterir tabii. Hele devlet bir tek insan gibi olursa. Örneğin bir insan parmağından yaralansa, canı ve bedeni onları yöneten başla birlikte bu yaranın acısını duymaz. Parçanın derdi bütün derdi olmaz mı? İnsanın parmağının ağrıması bu demek değil midir? Ne kadar küçük bir parçamız olsa onun derdiyle dertli, onun keyfiyle keyifli olmuyor muyuz? O iyi olunca iyileştik demiyor muyuz? Böyle söylüyoruz gerçekten. Onun içinde tek bir insana benzeyen devlet en iyi yönetilen devlettir diyebiliriz. Böyle bir devlette de yurttaşların başına iyi kötü ne gelirse gelsin devlet bunu kendi başına gelmiş sayacak, onunla sevinecek, onunla dertlenecektir. İyi güdülen devlette böyle olur. Şimdi artık kendi devletimize dönelim. Bakalım vardığımız sonuçlar ona mı yaraşıyor yoksa başka bir devlete mi? Bakalım. Peki öteki devletlerde de bizim devletimizde de yönetenler ve yönetilenler yok mu? Var. Bunlar birbirlerine yurttaş demezler mi? Derler. Ama öteki devletlerde halk baştakilere yurttaştan başka bir ad daha vermez mi? Birçoklarında baş derler ama demokrasilerde yönetenler denir. Bizim devletimizde halk yönetenlere yurttaş sözü dışında ne der? Kurtarıcılar, koruyucular. Onlar halka ne der? Gündeliğimizi ve yiyeceğimizi veren der. Öteki devletlerin yönetenleri halkı ne sayar? Köle. Yönetenleri birbirlerini ne sayar? Baş olmada ortak. Ya bizde? Aynı sürünün bekçileri. Başka devletlerde baştakilerden biri ortaklarının kimini dost, kimini yabancı saymaz mı? Çok görülür böylesi. O zaman dostunun çıkarını kendi çıkarı sayar, başkalarının çıkarını aldırış etmez. Öyledir. Ama bizim bekçilerimizden hiçbiri iş arkadaşlarına yabancı gözüyle bakar mı? Bakmaz. Çünkü iş arkadaşlarından kime rastlasa onu kardeşi, kız kardeşi, babası, anası, oğlu, kızı, dedesi, atası, akrabası sanabilir. Çok iyi söyledin. Ama şuna da cevap ver bakalım. Senin kanunlarına göre bu akrabalık sözde mi kalacak? Yoksa yurttaşlarına karşı bütün davranışları ana, baba, kardeş sözlerine uyacak mı? Babalarına kendilerini dünyaya getirenlere gereken saygıyı, sevgiyi gösterecekler mi? Sözlerini dinleyecekler mi? Böyle davranmazlarsa ne tanrılardan, ne insanlardan iyi bir şey bekleyemezler. Dinden de, doğruluktan da uzaklaşmış olurlar. Bütün yurttaşların çocuklarının kulaklarına bu öğütleri sokması, hepsinin kendilerine baba ve akraba diye gösterilen herkese karşı gereğince davranmalarını sağlaması gerekmez mi? Bu öğütleri vermek gerekir çünkü ağızlarından akraba sözünü düşürmeyip de davranışlarını bu söze uydurmamaları gülünç olur. İşte onun içindir ki diğer devletlerden daha çok bizim devletimizde yurttaşlar aralarından birinin başına geleni benimseyecekler. Demin söylediğimiz gibi hep bir ağızdan benim işlerim iyi gidiyor, kötü gidiyor diyebilecekler. Çok doğru. Böyle düşünüp böyle söylemekle sevinçleri, üzüntüleri ortak olur dememiş miydik? Yanılmış değiliz bunu söylemekle. Demek ki yurttaşlarımız her yerde olduğundan çok birbirinin çıkarını benimseyecekler. Bu ortaklık da onları tam bir sevinç ve üzüntü birliğine götürecek. Her yerdekinden daha çok. Bunu neyle elde etmiş olacağız? Bütün kanunlarımızla, hele koruyucularımız arasındaki kadın ve çocuk ortaklığıyla değil mi? Ona şüphe yok. Bu duygu birliğinin bir devlet için en büyük iyilik olduğunu, devleti sağlam bir bedene benzetmekle anlatmıştık. Böyle bir bedende en küçük parçanın rahatını, rahatsızlığını bütünüyle duyar dememiş miydik? Bunda da haksız değildik. Öyleyse artık bekçilerimiz arasındaki kadın ve çocuk ortaklığının devlet için en büyük iyilik olduğunu kanıtlamış oluyoruz. Hem de nasıl? Bunu yapmakla temel kuralımızdan da ayrılmış olmuyoruz. Koruyucularımızın gerçekten birer bekçi olabilmeleri için kendi evleri, toprakları, malları, mülkleri olmayacak. Yiyeceklerini gördükleri iş karşılığı elde edecekler, birlikte yiyecekler demiştik. Doğru. Böylece ilk kurallarımıza eklediğimiz yeni kurallar koruyucularımız gerçekten koruyucu olmalarını büsbütün sağlıyor. Her biri bir başka şeye değil, her biri aynı şeye benim diyecek. Teker teker kazandıkları şeyi biri kendi evine, öbürü kendi evine götürmeyecek. Ayrı ayrı kadın ve çocuklarla ayrı ayrı sevinç ve üzüntüleri olmayacak. Çıkarları bir, amaçları bir, duyguları mümkün olduğu kadar bir olacak. Böyle olunca da devletin parçalanmasına sebep olmayacak. Öyle ya, bedenlerinden başka her şeyleri ortak olunca mahkemelere düşmeler, birbirlerini suçlandırmalar kalır mı ortada? Para, çocuk, akraba yüzünden doğan bütün kavgalardan kurtulurlar. Evet, kurtulurlar tabii. Birbirini aldatma, dövme gibi suçlarda da mahkemelere düşmezler. Onlara çatan kendi yaşlarında biri ise kendi kendilerini korumaya zorlarız bile. Doğru. Bu kanunun şu iyiliği var ki bir adam başkasına kızar da onunla kozunu kendi başına paylaşırsa kavganın büyümesi, daha kötü sonuçlar vermesi önlenebilir. Elbette. Anlaşmazlıklarda da söz her zaman yaşlının olacak. Gençler buyruğu da cezayı da onlardan bekleyecek. Şüphesiz. Baştakilerden buyruk almadıkça hiçbir genç kendinden yaşlı birisine ne el kaldırabilecek ne de kötü söz söyleyebilecek. Onu iki şey durduracak: saygı ve korku. Saygı, bu adamın belki de babası olduğu düşüncesinden ileri gelecek. Korku da vurduğu adamı birçoklarının oğlu, kardeşi, babası olarak koruyacağı düşüncesinden. Öyle olacak. Nasıl olursa olsun kanunlarımız koruyucular arasında barış sağlayacak herhalde. Evet, onlar arasında anlaşmazlık olmayınca halkın da ne onlarla ne de kendi içinde çatışmasından korkulmaz, değil mi? Korkulmaz. Daha nice dertlerden kurtulurlar ama onların sözünü etmeye değer mi bilmem. Fakirler zenginlere dal kavukluk etmeyecek, çocuk yetiştirmenin verdiği dertler, sıkıntılar ortadan kalkacak. Adamlarım, hizmetçilerim olsun diye kimse para biriktirmeye, borçlanmaya, borçlarını inkar etmeye kalkmayacak. Şuradan buradan yiyecek toplayıp onları kadınların, hizmetçilerin eline vermeyecek. İşte dostum, insanın başına dert açan buna benzer aşağılık, sözü edilmeye değmez birçok işler ortadan kalkmış olacak. Bu sıkıntıları görmemek için insanın kör olması lazım. Bunlardan sıyrılan savaşçılarımızın hayatı, olimpiyat yarışlarını kazananlardan daha mutlu olacak. Neden? Çünkü bizim savaşçılarımız onlardan daha büyük kazançlar elde edecek. Hem kazandıkları zafer, hem de gördükleri karşılık daha güzel, daha büyük olacak. Bu zaferle bütün devleti kurtarmış olacaklar. Çelenk yerine de çocuklarıyla birlikte yaşamak için ne gerekirse elde edecekler. Sağlıklarında ünleri, öldükten sonra da ünlerine uygun bir mezarları olacak. Bu kazançlara diyecek yok doğrusu. Hatırlıyor musun, bu konuşmamız sırasında savaşçılarımızın mutlu olmadığını, yurttaşların varını yoğunu ellerinden alacak durumdayken hiçbir şeyleri bulunmadığını ileri sürmüştü biri. Biz de sırası gelince bu konuya döneceğiz demiştik. O zaman yalnız koruyucularımızın, gerçekten koruyucu devletimizin de olunacağı kadar mutlu bir devlet olmasını düşünmüş, bunun yollarını ararken de yurttaşların teker teker mutluluğu üzerinde durmuştuk. Hatırlıyorum. Şimdi koruyucularımızın sürecekleri hayatı ele alabiliriz. Olimpiyat birincilerinin hayatından daha güzel, daha iyi bulduğumuz bu hayat, sence kunduracıların, çiftçilerin ve daha başka işçilerin hayatıyla ölçülebilir mi? Ölçülemez. O zaman söylediğim bir şeyi şimdi de tekrarlamam yerinde olur. Bekçi bekçiliğine yaraşmayan bir mutluluk ararsa, bu ölçülü ama sağlam ve bizce en iyi hayatla yetinmezse, çocukça, budalaca heveslere kapılıp devlette her olanı, gücü de yettiği için elde etmeye kalkarsa, sonunda Hesiodos'un gerçekten akıllı bir insan olduğunu anlar. O Hesiodos ki, yarım bir bakıma bütünden iyidir demiştir. Bana da sorarsa bulduğuyla yetinsin derim. onlara yapacakları işi gösterip belli etmekte bekçilerden daha mı titiz davranmaları gerekir? Eğitim, çocuk ve bekçilikle ilgili her şeyde kadınlarla erkeklerin ortaklığını da doğru buluyorsun, değil mi? Barışta olsun, savaşta olsun kadınlar da devleti koruyacaklar. Dişi köpekler gibi onlar da erkekleriyle birlikte ava gidecekler ve her şeyi elden geldiği kadar eksiksiz, artıksız bölüşecekler. Bunu yapmakla tabiatın cinsel kanunlarına aykırı gitmediklerini, kadınla erkeği tabiata uygun bir işbirliğine soktuklarını kabul ediyor musun? Ediyorum. Şimdi savaşlarda bu kadın erkek iş ortaklığını kurmanın mümkün olup olmadığını ve buna ne yoldan varabileceğimizi araştırmak kalıyor. İyi söyledin. Ben de bunu soracaktım. Savaş bakımından nasıl olacağı belli gibi geliyor bana. Nasıl? Birlikte girecekler savaşa. Çocuklarından gücü yetenleri de götürecekler. Böylece sanat adamlarının çocukları gibi onlar da büyüdükleri zaman yapacakları işi yakından görecekler. Seyirci olmakla da kalmayıp savaşta yardımcı olarak analarına, babalarına hizmet edecekler. Sanat adamları ne yaparlar görmüşsündür. Örneğin çömlekçilerin çocukları çömlek yapmaya başlamazdan önce uzun zaman çıraklık ederler, değil mi? Öyledir. Peki çömlekçilerin çocuklarını yetiştirmekte bekçilerden daha mı titiz davranmaları gerekir? Gülünç olur böyle bir şeyi düşünmek. Hem her canlı çocukları yanında oldu mu daha candan dövüşür. Doğru ama Sokrates, savaş kaybedilirse tehlike büyük olur. Her zaman da kazanılmaz savaş dediğin. Bekçi çocukları babalarıyla birlikte ölürlerse bir daha zor kaldırır başını devlet. Haklısın ama bence ilk düşünülecek şey tehlikeyi göze almaktan kaçınmak mıdır? Hiç de değil. Bir tehlike düşün ki atlatıldığı zaman eskisinden daha iyi olmamızı sağlayacak. Böyle bir tehlikeye atılmaz mı insan? Atılır elbet. Günün birinde savaş adamı olacaklara savaşı göstermek önemli değil midir? Değmez mi tehlikeyi göze almaya? Değer. Öyleyse çocukları elden geldiği kadar koruyarak savaşa götürmenin yollarını aramak doğrudur, değil mi? Evet. Bir defa babalar bir insanın olabildiği kadar usta olacaklar savaşta. Hangi işlerin tehlikeli, hangilerinin tehlikesiz olduğunu kestirebilecekler, değil mi? Öyle olması gerekir. Öyle olunca çocuklarını en tehlikeli işlere değil, en az tehlikeli işlere sokarlar. Doğru. Başlarına koyacakları savaşçılar da yaşları ve görgüleriyle yol göstermesini, yönetmesini en iyi bilenler olmalı. Doğrusu da bu. İşler her zaman umduğumuz gibi gitmez. Bunu da unutmamalı. Öyle ya. Onun için çocukları önceden bu beklenmedik durumlara alıştırmalı dostum. Daha çocukken onlara kanatlar vermeli ki gereğinde uçup kaçabilsinler. Ne demek istiyorsun? Ata binmesini erkenden öğrenmelidirler. Öğrenir öğrenmez de onları savaşa göstermeli. Tabii azgın atlar üstünde değil, en uysal, en yumuşak huylular üstünde. Günün birinde yapacakları işi onlara göstermenin en iyi, en az tehlikeli yolu budur. Gereğinde yaşlı önderlerinin arkasından at sırtında kaçabilirler. İyi bir buluş bu. Peki savaş düzenimiz ne olacak? Askerlerin kendi aralarında ve düşmana karşı davranışları nasıl olacak? Düşündüğümü doğru bulacak mısın bakalım? Söyle, ne düşünüyorsun? Bir askerimiz diziden çıkar, silahını bırakır ya da böyle korkakça başka bir halt ederse, onu işçi ya da çiftçi yapmak doğru olmaz mı? Olur tabii. Canlı olarak bir askerimiz düşman eline geçerse, onu alanlara bırakmalı, diledikleri gibi kullansınlar tutsaklarını. Öyle ya. Yiğitlik gösteren biri olursa seferde silah arkadaşları, delikanlılar ve çocuklar gelip sırayla başına çelenk taksınlar önce, iyi olmaz mı? İyi olur bence. Sonra da elini sıksınlar. O da iyi. Ama bir şey daha söyleyeceğim ki ona iyi demeyeceksin belki. Nedir? Herkesi birer birer öpsün. Herkes de onu öpsün. Tersine çok iyi olur derim. Ben olsam şunu bile eklerim. Bütün sefer boyunca da her istediğini öpebilsin. Çünkü bir savaşçı bir erkeğe ya da bir kadına tutulursa yiğitlik payına kavuşmak için daha da atılgan olur. Tamam. Önce de söylemiştik ya, böyle yiğit bir kimsenin ötekilerden daha çok evlenme hakkı olmalı. Ona kendi gibi kadınlar seçmeli. Böyle bir çiftten ne kadar çok çocuk elde edilirse o kadar iyi olur. Böyle demiştik, doğru. Ama Homeros'a göre bu delikanlıların yiğitliğini gereğince kutlamanın bir başka yolu daha var.